Ayrım 17. İkinci Adam 1938-1950 2. Cilt. Şevket Süreyya Aydemir, sayfa 241. Söz artık karar adamınındı. İşte 1942'nin bilançosu budur. Yani 2. Dünya Savaşı 1942'de en büyük hacmini alır. Batı'nın maneviyatı karmakarışıktır. Hele bu ateş çerçevesi içinde kalan küçük devletlerin geleceği artık Allah'ın bileceği bir iş haline gelmiş gibidir. Bu ateş çemberinin içinde olmamakla beraber o çemberin sınırlarında üşen ve savaşın sıcak rüzgarlarını yüzlerinde hisseden devletler arasında Türkiye de vardır. Her gün sonu seçilemeyen bir belirsizliğin hummaları içinde geçer. Türkiye, Karadeniz'den, Balkanlardan ve Ege Denizi'nden tamamen sarılmıştır. Hatta Almanların Rommel orduları ile İngilizlerin 8. ordusu arasında uzaktan İskenderiye'nin ışıkları görülebilen Mısır topraklarında yapılan son boğuşmalar yeniden Rommel'in zaferleriyle gelişir. Süveyş Almanların eline düşerse galiba artık her şey bitmiş gibi olacaktır. Çünkü o zaman Basra'da, hatta Süveyş'te üstlenebilecek Japon ve Alman müttefik kuvvetleri arasında Türkiye fiilen sarılmış olacaktır. Üçlü ittifak fiilen değerini kaybedecektir. Böyle bir vaziyet içinde ise İnönü acaba ne yapabilirdi? Bu öyle bir sorudur ki onun cevabını verebilmek o günlerde İnönü'nün de iktidarı dahilinde değildi. Hele Japonlar girdikleri ülkelere zalim bir istilacı gibi değil de biraz da 1935'te Çar ordularını yenen İmparator Mosohito'nun sloganlarından faydalanarak Asya Asyalılarındır yazılı bayraklarla girseydiler, milli kurtuluş hareketlerinin öncüsü ve yardımcısı gibi davranmayı bilseydiler, Batı'nın Asya'dan sürülüşü daha o zaman ebedi olabilirdi. Hülasa her şey belirsiz karışıktı. Fakat her şey büyük ölçüde ve azametliydi. Bu olayların karşısında sorumluluk taşıyan, milletlerin yönetimi ve kaderi üstüne söz sahibi olanlara, bu büyük problemler arasında büyük, azametli bir irade gücü ve mücadelesi ve aynı büyüklükte bir ileriye görüş vazifesi düşüyordu. İnönü işte böyle bir sorumluluk ve görev karşısındaydı. Bu ölçüde bir irade imtihanı yaşayan dünya liderlerinin belki de en başında gelenlerinden biriydi. Böyle şartlar içinde söz ve karar ancak büyük bir irade ve karar adamının olabilirdi. Tarihin havaya kalkan eli İnönü'den böyle güçlü bir irade ve doğru karar kudreti bekliyordu. Hülasa o günlerde İnönü demek biraz da Türkiye'nin kaderi demekti. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bütün meselelerde ve gelişmelerde Türkiye'nin başında meydan muharebeleri vermiş, meydan muharebelerinden çıkmış, yani savaşın ne olduğunu bilen tecrübeli bir askerin bulunuşunu milletimiz için bir şans eseri olarak saymışımdır. Bu kitaplar ve sayfalar hazırlanırken indiğim kaynaklar ve önüme serilen belgeler ve olaylar bu kanımı her adımda kuvvetlendirmişlerdir. Çünkü İnönü daha ilk rüzgara teslim olan bir macera adamı değildi. İstiklal Savaşı'nda ve hele Lozan'da feleğin çemberinden geçmiş bir İsmet Paşa karşısındaydık. İnönü şu beyanları ile bu durumu ortaya koymuştur. Biz bu iki tarafın savaşını bir talih olarak stratejik bakımdan hadiselerin doğruladığı bir teşhis ile karşıladık. Almanya ve Mihver bu teşebbüste kudretinin üstünde bir dava peşindedir. Karşı taraf kendisini yenecektir. Bu teşhisimizin bütün politikamıza esas olması lazımdı. Öyle de oldu. İşte böyle bir stratejik teşhis içinde evvela bir strateji, yani stratejinin problem ve kaidelerini sadece bir takım genel görüşler ve sezilerle yürüten bir sıradan adam değil, bir strateji uzmanı ve tatbikatçısı olmak lazımdı. İnönü böyle bir insandı. Kaldı ki bu arada hem Almanlara karşı olan tarafın kazanacağını önceden görmek, onların safında yer almak, hem de kaderinin ipuçlarını gene kendi elinde tutmak. İşte asıl mesele buydu ve bu her devlet adamının işi değildi. Nitekim savaş içinde bunun nice misalleri vardır. İnönü'ye gelince o bu askeri siyasi stratejiyi tam bir başarıyla kullandı. Onun şu sözlerini verelim. Bizim kaderimiz müttefiklerle beraber olmaktı. Bunun neticesi olarak müttefiklerle beraber ve onların safında savaşa girmemiz tabii ve zaruri olacaktı. Ancak bu savaşa girmek için vaziyetimizin özelliğini ve müttefiklerimizin bize karşı vazifelerini hakkıyla ifa etmelerini istemeye mecbur ve bunda haklıydık. Yoksa savaşa girmememiz ve hiçbir şart altında savaşa fiilen girmemek daha baştan verilmiş bir karara dayanmaktadır. İşte bu suretlidir ki davetlerimize sadık kalmakla müttefiklerin bize karşı vazifelerini ifa etmelerini istemek arasındaki tartışma bizi savaş dışında bırakmıştır. Yani netice şu oldu: savaşa girmek bizim için mümkün olmadı ve müttefiklerimiz de bizi bu hususta haksız bulmaya hiçbir zaman vesile ve imkan bulamadılar. Bu son cümlede İnönü'nün 2. Dünya Savaşı içinde siyasetle davranışlarının bütün hikayesi vardır. Bu sözler bir karar ve irade adamının sözleridir. Terazinin gözleri oynuyor. Ama terazinin gözleri elbette ki hep bir tarafta ağır basmayacaktır. Evet, Amerika biraz da o şifa bulmaz milli hastalığının, yani vazife başında da içkili olmanın bedeli olarak Pearl Harbor'da büyük bir darbe yemiştir. Kayıpları ağırdır. Pasifik ve Hint Denizi kıyı ve adalarında uğranılan Amerikan İngiliz kayıpları da gerçekten korkunç, hatta yüz kızartıcıdır. Bu olaylar karşısındaki şaşkınlık ve maneviyat sarsılışı baş döndürücüydü. Evet, Japonlar artık Filipinler'de, Java'da, Singapur'da, Siam'dadırlar. Almanlar İskenderiye önlerine varmıştır. Rus ovalarında Ukrayna'yı aşmış, Volga'da Stalingrad sokaklarına girmişlerdir. Ama yine de her şey bitmiş değildi. Ve bu ögeler terazinin aleyhte çalışan gözüne durmadan atılmaktadır. 1. Stalin sınıf ve ihtilal kavgası sloganlarını bir tarafa atmıştır. Kızıl Ordu saflarından parti komiserlerini çekerek içine düştüğü korkunç savaşı vatan savaşı olarak ilan etmiştir. Bunu yalnız Rus ve Sovyet halkına değil, hatta eski Çarlık Rusyası'nın yurt dışına kaçmış eski sivil ve askerlerine, eski Rus subay ve generallerine bile benimsetebilmişti. Şimdi Rus ovalarının üstünde ateş, duman dalgaları, tahribatın yeli ve yokluk fırtınaları ile beraber bir de vatan uğrunda savaş ve fedakarlık havası estirmeye muvaffak olunmuştur. Bu hal, İkinci Dünya Savaşı'nın neticesinde büyük ölçüde etkisi olan fakat ne Almanlar ne de Sovyetlerin müttefikleri tarafından hiçbir zaman gereği gibi değerlendirilmeyen büyük faktörlerden biridir. 2. Alman orduları Rus topraklarına girdikleri zaman o güne kadar Rusya'yı ve Sovyet çaklarını doğru tanımadıklarını görmüşlerdir. Bu yanlış bilgi onlara hata üzerine hata yaptırarak Rusya'da Stalin'in uyandırdığı vatan savaşı heyecanını gün geçtikçe ve her yenilgiye rağmen kuvvetlendirmiştir. Almanların Rusya'ya kurtarıcı gibi değil de zalim ve mağrur bir istilacı gibi gelişleri bu hataların yalnız biridir. Bu arada Almanların yüksek ve başka milletlerin ve hele Rusların alçak ırklar oldukları yolundaki saçma görüşleri onları daha ilk adımda kösteklemiştir. Nazi ideoloğu Rosenberg'in hiçbiri olaylar tarafından doğrulanmayan ilkel görüş ve telkinleri, yeni bir Töton şövalyeliği efsaneleri, Rusya topraklarında yeni Alman baronlukları kurulması ve Rus halkının sertleştirilmesi gibi çabalar. Ancak delice hayaller olarak kalmıştır. Bunlarla beraber Rusya'da, hatta yalnız Ruslara değil, mesela Ukrayna ve Kırım'da yerleşmiş eski Alman köylerine ve halkına karşı bizzat Alman ordusunun yüz kızartıcı davranışları Rus ovalarında Alman ordularının kaderini askeri faktörlerden ve yenilgilerden önce tayin etmiştir. Mesela bir Alman askeri olan ve Rus ovası hareketlerine ön safta katılan Erich Kern'in bu dramı anlatan Büyük Sarhoşluk isimli eseri bu konularda ve hele Alman askerlerinin Rusya'da yerleşmiş Alman halkına karşı giriştikleri korkunç muameleler hakkında canlı misaller verir. Bu kitap bir aralık Almanları karşılamak için yollara çıkan bazı yerli halkın nasıl vahşi bir muamele gördüğünü ve bütün cephe arkasını saran bu mukavemet hareketinin nasıl hiçbir zaman yenilemediğini etrafıyla anlatır. 3. Japonların daha 1934-1935 yıllarında başlayan saldırıları Mançurya'nın zaptı ve daha sonra daha içerilere yürüyüşü sırasında Çin'deki zalim ve düşüncesiz davranışları Japonya'nın Asya liderliği şansını önceden sarsmıştı. Halbuki Asya Asyalılarındır bayrağını taşıyacak ve her girdiği yere Asyalılık şuurunu ve Asyalı milletlerin kurtuluşu sloganlarını götürecek bir Japonya, Doğu ve Güneydoğu Asya'da kendisine güçlü müttefikler ve sonsuz bir pazar bulabilirdi. Halbuki Japonya, Çin'de yalnız yağmacı ve fatih gibi hareket etmişti. Gerçi 11 Eylül 1942'de Japonlar kabinelerinde bir de Büyük Asya Nezareti kurdular. Ama iş işten geçmişti. İnanılmaz derecede geniş Japon başarıları ve yayılışı istenilen ruhi desteği bulamadı ve havada kaldı. Askeri alanda ise gelişmeler bir taraftan Almanların ve Japonların zaferlerini ve yayılışlarına rağmen ilerisi için şüpheler taşıyordu. Böylece de terazinin diğer gözünde başka ağırlıklar da toplanıyordu. 1. Pearl Harbor baskını sırasında Almanlar gerçi Moskova'nın önündeydiler. Fakat Sovyetler Uralların ve Sibirya'nın uçsuz bucaksız sahralarından yüz tümenlik bir insan selini bunların karşısına çıkardılar. Ne Moskova ne de Leningrad Almanların eline düştü. 2. Roosevelt verdiği bir demeçte Amerika'nın yalnız Mayıs 1942 ayı içinde 4000 uçak, 1500 tank, 2000 büyük top, 50.000 mitralyoz yapabildiğini açıkladı. Rusya'nın sonsuz ovaları ve ardı kesilmez insan seli gibi Amerika'nın baş döndürücü teknik gücü de harekete gelmiş bulunuyordu. Aynı yılın Ağustos ayında ise Amerikalılar Japonların 6 uçak gemisinin batırıldığını, ikisinin hasara uğratıldığını ilan ettiler. O ay Stalingrad savaşları da zirve noktasına ulaşmıştı. Stalingrad'da Sokak sokak ve ev ev, hatta evlerin katları arasında görülmemiş bir boğuşma devam ediyordu. Sovyet kabinesinde, Savunma Bakanlığı'nda zaten eline almış olan Stalin'in bu savaşlar sırasında Stalingrad savaşlarını bizzat yönetmek için 1 Ekim'de oraya gittiğini Moskova'daki yabancı muhabirler bildirdiler. 22 Kasım'da ise 6. Alman ordusu Stalingrad'da sarılmış ve Almanya'nın yıldızı artık kararmaya başlamıştı. 3. Afrika işleri de Almanlar için iyi gitmiyordu. 23 Ekim 1942'de taarruza geçen 8. İngiliz ordusu Rommel ordularını bozdu. Mısır cephesinde Almanlarla beraber savaş eden İtalyan birlikleri ise zaten panik içindeydi ve bu İngiliz taarruzu karşısında daha İngilizleri görmeden teslim olmak için İngiliz ileri karakollarını arıyorlardı. 8 Kasım'da İngiliz-Amerikan kuvvetleri Fransız Şimal Afrika'sında karaya çıktılar. 4. 17 Kasım'da Amerikalılar Pasifik'teki Büyük Salomon Deniz ve Kara Savaşı'nı kazandıklarını ilan ettiler. Avrupa, Afrika ve Avustralya'da mihverin zafer şansı artık şüpheye düşmüştü. Türkiye'ye toprak hediyesi. Türkiye'ye gelince, savaşın rüzgarında esen oynaklıklar, şu veya bu cepheden gelen baskı rüzgarları içinde Türkiye'nin durumu, nezaketini daima muhafaza ediyordu. Hatta sorunlar her gün biraz daha artıyordu. Pearl Harbor baskınından 15 gün sonra Moskova'ya giden İngiliz Harciye Nazırı Eden'in Stalin'le görüşmelerinde ve Avrupa'nın gelecekteki statüsünü görüşürken daha önce de değindiğimiz gibi Türk meselesi gene masaya getirilmişti. Bu konuşmalarda Stalin'in Türkiye ile ilgili teklifleri şunlardı. 12 adalar Türkiye'ye verilmeliydi. Bulgaristan'ın güney kısmı ile Suriye'nin kuzey kısmından bir kısım arazi Türkiye'ye ilhak olunmalıydı. Churchill, Büyük İttifak, The Grand Alliance, P-628. Peki ama niçin? Stalin'in başkaları hesabına bu cömertliğinin ardında acaba Türkiye'den nasıl bir taviz isteği olacaktı? Yahut da yarınki Türkiye'yi nasıl görüyordu? Çünkü 1939 Eylül'ünde Moskova'yı ziyaret eden Başvekil Şükrü Sarıcıoğlu'nun karşılaştığı durum ve o Almanlarla dost olan Stalin'in Türkiye'den bilhassa boğazlar için yaptığı taleplerin hatırası henüz tazeydi. Bu sebeple İngiliz harciyesinin aynen Türk hükümetine ulaştırdığı bu Stalin teklifleri Ankara'da ve hele İnönü'de ters ve kaygılı tepkiler yarattı. İnönü'ye göre Türkiye'nin hiç kimseden ne bir hak ne toprak alacağı ne de hiç kimseye bir hak ve bir toprak borcu vardır. Nitekim İnönü ve sözlerin son cümlesini savaştan sonra ve Sovyetlerin Türkiye'den toprak ve üst talepleri karşısında Ankara'da 1945 yılı 19 Mayıs bayramı sırasında hipodromdaki nutkunda aynen söyleyecektir. Gerçi Stalin'in 1 Mayıs 1942'de İşçiler Bayramı vesilesiyle yayınladığı günlük emirde Sovyet halkına beyanları şuydu. Memleketimiz için hürriyet ve adalet için dövüşüyoruz. Ne yabancı toprakları ele geçirmek ne de yabancı milletlere karşı fütühat arzusundayız. Fakat yabancı milletlerden toprak fethetmeden bir yabancı milletin toprağı diğer bir yabancı millete nasıl verilecekti? Hülasa Ankara tedirgindi. Nitekim Stalingrad Savaşı da Türk-Sovyet münasebetlerinde yeni bir dönüm noktası teşkil etti. Yani Sovyetler Kasım 1942'de Stalingrad'da Almanları yere serip savaşın sonu için yeni bir pencere açtıktan sonra Türkiye üzerinde hem Sovyet hem müttefik baskısı hissedilir bir şekilde arttı. Bu baskı evvela İngiltere'den geliyordu. Almanlar Stalingrad'da savaşı kaybedince müttefikler artık savaşın sonunu almak için bir sıra stratejik planlar hazırlamaya giriştiler. Bu planlarda Türkiye'nin önemli bir stratejik yer işgal etmesi tabiiydi. Kaldı ki daha Stalingrad muharebeleri sırasında Türkiye, Sovyetlerin yarınki Avrupa'da en güçlü söz sahibi olmalarından endişe etmeye başlamış gibiydi. Nitekim Stalingrad'da Alman yenilgisinden sonra ve 16 Ocak 1942'de Sir Stafford Cripps, İngiltere'nin az önceki Moskova sefiri şöyle konuşuyordu. Hiç şüphe etmeyelim ki galip geldiğimiz takdirde Avrupa'nın en kuvvetli devleti Sovyetler Birliği olacaktır. Eğer bu devletle dostane bir işbirliği yapmayacak olursak Avrupa'nın mukadderatını tayin etmek Sovyetlerin elinde olacaktır. Kirk, The Middle East in the War, P-452. Bu öngörüşün Türkiye'yi yönetenler ve bir tabi İnönü üzerinde pek ferahlık verici yankılar yapmış olacağını düşünmek mümkün değildir. Tam bu sıralarda 24 Şubat 1942'de Ankara'da Alman Büyükelçisi von Papen'e bir suikast tertiplenmesi ve yapılan araştırma ve muhakemelerde teşebbüslerin Sovyetleri veya onların çevresini suçlayıcı deliller vermesi aradaki soğukluğu daha da artırdı. Von Papen'e Ankara'da 24 Şubat 1942'de suikast yapıldı. Bombayı taşıyan ve kendi üzerinde infilak ettiren Ömer adında bir Yugoslav göçmeniydi. Tertibe göre Ömer, Papen'in yanına varınca bomba patlayacak ve Ömer de parçalanacağı için ipucu bulunmayacaktı. Fakat Ömer'in meydana kalan pabuçları delil teşkil etti. Ömer'in yakınları Abdurrahman ile Berber Süleyman yakalandılar ve bunlar sefahete mensup Pavlov ile Kornilov ve Stepan'ın tertipçi olduklarını söylediler. Maksat güya Türkiye'yi Rusya tarafına yöneltmekti. Böyle bir ifade hadiseyi açmak için yeterli değildi. Ama işin üzerinde de daha fazla durulmadı. Türk-Sovyet münasebetleri tekrar 1941'den önceki günlerin havasına büründü. Almanya'da bazı acemice tertiplerle meşguldü. Bu tertipler bazı Türkler arasında da ilgiler buluyordu. 1942 ve 1943 yılları arasında Türkiye'de bir nevi Turancılık hareketinin çabaları göze çarpmaktaydı. Bu hareketin bir taraftan da Alman sefahatiyle ilgisi hakkında bugün elde vesikalar vardır. Çünkü aşırı milliyetçi, şöven veya ırkçı geçinen bir kısım aydınların isimleri, savaştan sonra Alman harici nezaretinde ele geçirilerek açıklanan gizli vesikalarda yer almaktadır. Fahri Armaoğlu'ndan La Politique Allemande 1941-1943 P115 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye sayfa 28. Nitekim bir süre sonra Türkiye'de bir ırkçılar Turancılar tutuklamalarına gidilecek ve bunun anıları bazı çevrelerde İnönü aleyhine bugüne kadar bir suçlama vesilesi olacaktır. Bu konuda bakınız ırkçılık, Turancılık, MF ve 1944. Ama hükümetin daha sonra açıklanan ve Alman elçiliği ile Alman harciyesi arasında geçen muhaberelere daha savaş içinde vakıf olması da mümkündür. Mesela siyasi tarihçimiz Profesör Fahir Armaoğlu şöyle yazar. Alman vesikaları bu hususta Almanya'nın büyük miktarda para kullandığını da göstermiştir. Fahir Armaoğlu'ndan naklen aynı eser. Fahir Armaoğlu'ndan naklen aynı eser. Lenkovski Op Cilt P142 Körk Op Cilt P455. Hülasa İnönü sıkıntı içindedir. Bir defa kontrollü bir rejimden kontrolsüz bir rejime geçilmekte, memleket iktisaden bir karışıklık içinde yaşar. Sonra stoksuzluk her maddede umumidir. Dış tedarik yolları kapanmış gibidir. Hatta bu safhada bir nevi Almanya'ya eğilim bile sezilir. Hitler 29 Nisan 1942'de ve Salzburg'da Mussolini ile yaptığı görüşmede ona Türkiye'nin yavaş yavaş fakat emin bir suretle mihver tarafına kaymakta olduğuna dair teminat vermemiş miydi? İşte şimdi de dışişleri vekili olarak Numan Menemencioğlu da biraz Alman tarafsız sayılmaktaydı. Eğer doğru ise Başvekil Saracoğlu'nun 27 Ağustos 1942'de Alman Büyükelçisi von Papen'e olan sözlerini sefir hatıralarında şöyle nakleder. Bir Türk olarak Rusya'nın yıkılmasını hararetle arzu ettiğini ve böyle bir fırsatın bin yılda bir defa ortaya çıkabileceğini fakat bir başvekil olarak Türkiye'nin mutlaka bir tarafsızlık gütmesinin şart olduğunu belirtti. Von Papen, Memories, P306. Saracoğlu'nun Türk olarak şahsi ve başvekil olarak gayri şahsi bu ifadelerini o günlerin şartları içinde bütün cepheleriyle değerlendirmek mümkündür. Harici vekili Numan Menemencioğlu da böyle düşünceler içindeydi. Mesela daha sonraları 7 Ocak 1943'te Alman Büyükelçisi von Papen'le yaptığı bir görüşmede sefirin hatıralarında şöyle yer alır. Rusya'nın Avrupa'nın hakim olmasına müttefikleri mani olup olamayacağını merak ettiğini fakat her şeye rağmen Türkiye'nin savaşın dışında kalmaya kararlı olduğunu belirtti. Nihayet von Papen'in bu görüşmede Menemencioğlu'na Almanya'nın her yenilgisinin Türkiye üzerindeki müttefik baskısını artıracağını hatırlatmasının da bir görüş doğruluğu vardı. Keza Lenkovski'den P145. O sıralarda galiba Kırım ve Kafkas Türkleri hakkında Türk hükümetiyle Alman Büyükelçisi von Papen arasında bazı temaslar olduğu da anlaşılmaktadır. Çünkü mesela Alman Hariciye Nazırı von Ribbentrop, Büyükelçi von Papen'e Eylül 1942 içinde Türk hükümetiyle bu konularda yaptığı konuşmaları artık kesmesini tebliğ etmiştir. Ama asıl müttefiklerin baskılarıdır ki 1942 sonlarından itibaren arttı. Çünkü Almanya'nın Stalingrad'da büyük yenilgisi meydana gelince 1943 içinde müttefikler arası bir sıra konferanslar yapıldı. Bunların çoğunda Türkiye konuşulan meselelerin ve alınan kararların konusu oluyordu. Casablanca, Adana, Kebek, Tahran, Moskova ve Kahire konferansları gibi. Bu bahsin bir önceki kısmında savaşın 1942 sonuna kadar olan gelişmelerini özetlemiştik. Bu olaylar içinde Türkiye'nin durumunu da böylece belirtmiş bulunuyoruz. O halde şimdi de artık 1943 yılındaki askeri gelişmeleri ve bu arada yine Türkiye'nin durumunu göz atarak bilhassa İnönü'nün Adana'da Churchill ve sonra da Kahire'de Roosevelt ve Churchill'le buluşmalarına geçebiliriz. O buluşmalar ki bunlardan özellikle Kahire toplantısındaki davranışlar ve alınan sonuç öyle sanıyorum ki yakın tarihimizde Türkiye'nin kaderine İnönü'nün en etkili müdahalesi olmuştur. Mihver şansını kaybediyor. 1942 sonlarında Mihver cephesinin dünya üzerinde en geniş yayılış alanlarına vardığını daha önce kaydetmiştik. Avrupa'da Pirenelerden, Afrika'da İskenderiye önlerinden, Ege'de Girit'ten, Norveç'te Buz Denizi'ne, Doğu'da Volga'ya, Kafkaslar'da Novorossiysk'ten Doğu Karadeniz, Hazer Denizi istikametinde Terek Nehir kıyılarına kadar hayalin kavrayamayacağı bir yayılış alanı. Japonlar ise Çin, Çin Hindi ve Tayland'dan başka Malezya'dan Avustralya denizlerine kadar Pasifik'in hakimiydiler. Fakat 1943 bu masallara yakışır zaferlerin kararmasıyla başlar. Alman gücünü Rus ovalarında yenen ilk büyük düşman Rusya'daki 1942 kışı oldu. Sıfırın altında 40 dereceye inen devamlı bir soğuk, Almanların alışamadığı sonsuz tipiler, yere düşen askeri olduğu yerde donduran, her yapışılan silahtan ellerin çözülmesi mümkün olmayan, motorlu vasıtalarda suyu, akaryakıtı buz kesen, hülasa Napolyon'un ordusunu da hayallerinde sanki ebedi karlardan bir dekor içinde yiyip bitiren o Rus ovasında Rus tanrısı, yani soğuk ve uçsuz bucaksızlık Hitler'in de boğazına sarıldı. Rusya'ya pırıl pırıl ve görünmemiş bir intizam ve zindelik resmi geçitleriyle giren o tertemiz Alman birlikleri 1942 kışında ve hele Kasım'daki Stalingrad bozgununda bir takım çul parçalarına sarılmaya çalışan, saçı sakalını karışık hayalet insanlar yığını haline geldiler. Ruslar için ise bu iklim ve bu şartlar onların tabii vatanıydı. Neticeler tabii çok pahalıya mal oluyordu. Mesela Sovyet-Alman Savaşı'nın 2. yıl dönümü münasebetiyle Sovyetler Birliği'nin yayınladığı özel tebliğde Alman kayıpları ölü ve yaralı olarak 6 milyon 400 bin ve Sovyet zayiatı ölü ve yaralı olarak 4 milyon 200 bin olarak ilan ediliyordu. Bu rakamlarda hatta Almanlar hesabında bazı mübalağa payını hesaba katsak bile bizzat Sovyet zayiatı da 4 milyonun üstünde gösterildiğine göre Avrupa'daki bu Sovyet Savaşı'nın kanlı bilançosu kendiliğinden belirir. Hülasa 1943 mihver cephesi için karanlık ihtimallere gebeydi. Şimdi olayları kısaca sıralayalım. 1. 14-24 Ocak arasında ve Afrika toprağında Churchill-Roosevelt arasında tertiplenen Casablanca konferansı onlara artık savaşı Akdeniz'e intikal ettirmek ve son hesaplara geçmek kararlarını verdirdi. 16 Mart'ta İngiltere Hariciye Nazırı Avam Kamarası'ndaki beyanatında şu rakamları verdi. El Alemeyn Muharebesi'ne 40 bin Alman, 45 bin İtalyan askeri iştirak etmiştir. Alman kayıpları 30 bindir. İtalyanlar ise bütün ordularını kaybetmişlerdir. Bunun yarısı esirdir. İngilizlerin kaybı 13.600'dür. Kuzey Afrika'da savaş 12 Mayıs 1943'te tamamen sona erdi. Avrupa'ya çıkarma ve Almanya'nın yıkıcı şekilde bombalanması evvela burada kararlaştırıldı. 2. Mihver cephesinde moral bozukluğu başladı. Bizzat Alman Genelkurmayı'nda ve generaller arasında savaşın sonundan şüphe edilmeye başlandı. Bu şüphelerin sonu Hitler'e suikaste kadar gidecektir. 3. 2 Şubat'ta Stalingrad'da yenilen Alman ordusunun tasfiyesi tamamlandı. 4. 23 Ocak'ta İngilizler Trablus'u aldılar ve Almanların Kuzey Afrika macerasının sonu göründü. 5. Japonlar Pasifik'in güney kısmında yenildiler ve 9 Şubat'ta Guadalcanal'ı terk ettiler. Çözüntü başlamıştı. 6. 14 Şubat'ta Ruslar Karadeniz'de Rostov'u alarak Almanların Kuzey Kafkas cephelerini tasfiye ettiler. 7. 7 Mayıs'ta Tunus müttefikler tarafından işgal edildi. Mihver kuvvetleri teslim oldular. Kuzey Afrika'da savaş müttefikler lehine bitti. 8. 10 Temmuz'da İngiliz kuvvetleri Sicilya'ya çıktılar. Mussolini faşist konseyinde İtimat alamadı ve aynı gün tevkif edildi. Mihver'in güney cephesi de artık fiilen yıkılmış ve savaş Avrupa topraklarına intikal etmişti. Sicilya ve Messina işgal edildi. 9. Sovyet ordusu Ukrayna'nın başkenti olan Harkov'u 23 Ağustos'ta geri alarak Ukrayna'yı kurtardı ve savaş Polonya-Almanya sınırlarına intikal etmeye başladı. 10. 3 Eylül'de müttefikler İtalya Yarımadası'na çıktılar ve İtalya kayıtsız şartsız teslim oldu. 11 Eylül'de İtalyan donanması teslim bayrağı çekti. Akdeniz Ege Denizi'nde savaşın sonu göründü. 11. 13 Ekim'de ise garip bir şey oldu. Almanların bir aralık Mussolini'yi kaçırmalarına rağmen Mussolini vaziyete hakim olamadı ve İtalya müttefiklere katılarak Almanya ile savaşı ilan etti. 12. 22-26 Kasım 1943'te 1. Kahire Konferansı toplandı. Churchill, Roosevelt ve Chiang Kai-shek bu konferansta Japonlar teslim oluncaya kadar savaşa devam kararı verdiler. Aynı ayın 28'inde başlayıp 1 Aralık'a kadar devam eden Tahran Konferansı'nda ise Churchill, Roosevelt ve Stalin bir araya geldiler. Avrupa'da 2. cephe, Almanya'nın kaderi ve Birleşmiş Milletler meseleleri burada görüşüldü. 13. General Eisenhower, Avrupa'yı istilaya girişecek müttefik ordularının başkomutanlığına tayin edildi ve 31 Mart'ta Roosevelt artık düşmanın tesliminden sonraki meselelerden bahsetmeye başladı. Gerçi 13 Mart 1943'te Alman propaganda nazırı Dr. Goebbels yabancı gazetecilere şöyle söylüyordu. Almanya'nın gayesi Mihver'in önderliği altında Avrupa'ya yeni bir nizam vermektir. Bu yeni nizamda devletlerin hürriyetine ve perdiyete asla dokunulmayacaktır. Avrupa devletleri birbirlerinin ihtiyaçlarını tamamlamak suretiyle bir ekonomi bütünlüğü teşkil edecektir. Ama artık bu sözler Göbels'in konuştuğu odanın duvarları dışında pek de yankı yaratmıyordu. Çünkü Avrupa milletleri artık Almanya'yı, Hitler'i, Alman üstün ırkı davalarını ve Mihver'in önderliğinin ne olduğunu biliyordu ve şu da vardı ki Göbels bu sözleri söylerken Almanlar Volga'dan Dinyeper'e ve Ukrayna batısına kadar sürülmüş, çıkarılmışlardı. Yani görünen şuydu ki Mihver artık yeniliyordu. Onun Avrupa'ya ve dünyaya bir önderliği nasıl söz konusu olabilirdi? Zaman artık Almanya lehine çalışmıyordu. Bu gelişmelerin herkese bilinen teferruatı üzerinde durmaya bilmem lüzum var mı? Ama bunların genel manası şuydu ki Dünya Savaşı'nın sonu artık bellidir. Hele Japonya, Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya'daki savaşı o topraklarda yaşayan milletlerin desteğini kazanacak bir Asya Savaşı haline getiremezse ve işe Amerika'nın yeni silahları müdahale etmeden mücadele bir kara savaşı haline sürüklenmezse Uzak Doğu Asya'da savaşın sonu belli olmuş demekti. Bunun bir işareti de şudur ki Japonya'nın deniz kuvvetleri de gittikçe erimektedir. Halbuki bu Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya savaşı ancak bir deniz ulaştırması savaşıdır. Japonya'nın ise hem bu teknik kudret ve vasıta savaşı alanında hem de Çin'de ve bazı Doğu ülkelerinde yarattığı baskılar ve yaptığı soygunlarla moral alanda savaşı devam ettirmek için şansı artık kaybolmaktadır. Kaldı ki hem Japonya hem de Almanya ve İtalya savaşın başından beri şanslarını ancak kaba güce dayamışlardır. Yahudi ve Polonyalı katliamları, entelektüellere karşı toplama kampları, Macaristan, Çekoslovakya, Polonya, Ukrayna ve Sovyet topraklarında yürütülen vahşetler, katliamlar, Hitler'in delice ırk üstünlüğü ve Almanya'ya bin yıllık hakimiyet yaratma gibi başka milletleri ve ülkeleri Almanya'dan ruhen de uzaklaştıran hataları Mihver cephesi için ortada artık şans bırakmamıştır. Roosevelt'in daha önce bahsettiğimiz gibi düşmanın sesliminden sonraki meseleleri artık bahis konusu etmesiyle bilhassa Amerika'da savaş sonrasına ait beyanlar gittikçe sıklaşıyordu. Mesela Birleşik Amerika Reisi Cumhur Yardımcısı Wallace 31 Mart'ta ve Lota kömür madenlerinde şöyle konuşuyordu. Bence bu asır Amerikan asrı değil fakat dünya asrı olacaktır. İngiltere, Amerika ve Rusya'nın savaştan sonra iktisadi ve sanayi imkanları azalmış olacaktır. Şimdi ve 1943'ün bu gelişmeleri arasında bir de Türkiye'nin problemlerini ve İnönü'nün 1943'te bir bakışta göze çarpmayan fakat hayat hikayesinin belki en önemli olaylarından olan Adana ve hele 2. Kahire konferanslarına gelelim. 17. ayrımın sonu sayfa 255.